Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ekrem
merhabalar.
Bey, nasılsınız?
Sağ olun. Teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederiz biz de. Ekrem Bey, şimdi aslına bakarsanız geçmiş günlerde sizin yaptığınız seyahatler var. Onlardan konuşacağız. Bir de ilgimi çeken bir konu var. Bu son günlerde çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. O eskiden Osmanlı'da, İstanbul'da aile içindeki şiddet, aile içindeki iletişim. Nasıl yaklaşılırdı buna? Kadına yönelik, çocuğa yönelik şiddet konusunda bir yaptırım var mıydı? Hem hukukçu olmanın sebebiyle hem de tabii ki tarih konusunda uzman olmanın sebebiyle sormak istiyorum.
Evet, bu aile içi şiddet bir kere bir örf adet, töre icabı değildir. Bir kere bunu bilmek lazım. İnsanlarda böyle bir idrak, böyle bir algı vardır, böyle bir anlayış vardır. Yani dayak, dövme, hele babanın çocuklarını veya bir erkeğin hanımını veya bir annenin çocuklarını dövmesinin gayet tabii olduğuna dair bir algı vardır. Evet, buna dair bazı izleri görmek mümkün. Bazı babalar çocuklarını, arkadaşlarını dövmesi hususunda teşcih eder, cesaretlendirir. İşte şunu dövdü, ne kadar güzel dövdü, aferin gibi. Ama bunlar istisnai bir durumdur. Osmanlı medeniyeti nezaket ve terbiye üzerine kurulmuştur. Tasavvuf terbiyesi üzerine kurulmuştur. Tasavvuf terbiyesi kendisini yok bilmek veya ikinci sırada görmek üzerine kurulmuştur. Başkasına, kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma hadisiyle konulmuş düstur üzerine bina edilmiştir. Böyle bir cemiyette nasıl bir insan bir insana şiddet icra eder? Şiddet icra edilmeyi hak eden kimseler vardır. Mesela suçlular. Öyle suçlular vardır ki bunlar cezalandırmak icap eder. Bunların dayak cezası mı? Da dayaktır. Çünkü biliyorsunuz daha önce de konuşmuştuk. İslam ve Osmanlı ceza hukukunda asli ceza bedeni cezadır. Yani kasten adam öldüren eğer ölenin yakınları talep ediyorlarsa idam edilir. Ama talep etmiyorlarsa idam edilmez.
Yani burada yakın karar der. Hakkı
hakime aittir.
Ölenin yakınlarına
ama
mı?
Ölenin yakınlarına derse ki biz kısas istiyoruz. Yani bizim babamızı veya abimizi, neyse annemizi kasten öldürdü. Bilerek, isteyerek öldürdü. Yani kazara değil öldürdü. Biz bunun da kısas edilmesini istiyoruz. Bir hayat bir hayat karşılığıdır. Bu Kur'an-ı Kerim icabıdır. Kur'an-ı Kerim icabı olarak bu kişi idam edilir. Ama böyle bir talepte bulunmazlarsa, mesela biz diyet istiyoruz, tazminat istiyoruz derlerse katil tazminat öder. Veya tazminat da istemezlerse, ya tazminat istenecek kimse yoksa devlet buna uygun gördüğü bir cezayı verir. Osmanlılar'da kalebentlik küreye konulurdu. Küreye koymak demek donanmanın ihtiyacı olan işçiler vardır. Bu suçlular orada çalıştırılarak hem çalışır hem cezasını ikmal eder.
Bedenen yine.
Bedenen. Gene bedeni bir cezadır bu. Ağır kürek. Bunun dışında mesela birini hakaret etmek, birini dövmek, kalp para basmak, sahte para basmak, kara borsacılık yapmak gibi fiillerin cezası dayaktır. İçki içmek, bir namuslu kadına zina iftirasında bulunmak, bunun cezası zina etmek, bunun cezası dayaktır. Bu İslam hukuku bunları koymuş.
Bunun dışında sınırını da yine hukuk
belirliyor. Tabii sınırı yani. Bellidir. Yani bu belli bir limitten üste mesela zina etmişse 100 sopa vurulur kadına da erkeğe de. Bakın burada bir de şu var. Çok kişi bunları bilmiyor. İslam hukukunda ve Osmanlı düzeninde kadın erkek eşitliği günümüzdekinden daha ileridir. Zina eden erkeğe de kadına da aynı cezayı veriyor.
Halbuki bedenen aynı güçte olmamasına rağmen.
Evet, aynı cezayı veriyor. Ama şimdi şöyle, şunu düşünürsün, kadına daha hafif vuruluyor. Kadını vur, yani onlar ayrı bir infazın şekli ayrıdır. Şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet Devri Ceza Kanunu'nda bir kadın bir erkekle zina ettiği zaman hemen 6 ay cezası var. Ama bir erkek bir kadınla zina ettiği zaman cezası yok. Beraber yaşarsa cezası var. Şimdi bu bir eşitsizlik değil mi? Hı. Cumhuriyet Devri Ceza Kanunu'nda bir eşitsizlik var. İslam Ceza Kanunu'nda eşitsizlik yok. Kadın da olsa erkek de olsa aynı cezayı alır. Mesela şarap içmişse 80 sopa vurulur. Bunlar köle ise yarısı bu cezanın. Çünkü kölelerin külfeti daha fazla olduğu için suç işlemeleri de daha kolaydır. Onun için bunlara daha az ceza.
İndirim var.
İndirim vardır bunlara. Böyle bir sistem kurulmuş. Onun için tabidir. Suç işleyene dayak atmak tabidir. Ha bunun da bir kaidesi var. Nasıl dövüle? Onlar ayrı meseleler. Hafif suçları ise ya para cezası verilir veya çok nadir hapis cezası veya başka cezalar verilir. Şimdi bir kere bedeni ceza elbette ki var bizim kültürümüzde. Dayak cennetten çıkmadır sözü. Masum insanlar, çocuklar erkek hanımını dövsün diye değildir. Suçluyu ancak dayak ıslah eder demektir. Bunu başka şeylere teşvik
etmek. Öyle, ama doğru. Öyle yorumlanmıyor.
Ama şimdi yorumlayanların ne yanlışları var? Hayat ne yanlışlar üzerine kurulu? Bu bizim kültürümüzde var. Hatta bütün kültürlerde var. Yani bedeni ceza, dayak bütün kültürlerde var. Ama bu aile içi şiddet biraz farklı. Bu patolojik bir durumdur. Hatta yani bir psikolojik rahatsızlığın neticesidir. Güçlünün güçsüze hükmetmesinin neticesidir. Yani burada kadın erkeğe çok zaman, yani kocasını dövebilecek kadınlar da vardır ayrı mesele ama çok zaman mukavemet edemez. O zaman bir erkeğin karısını dövmesi güçlünün güçsüz üzerinde eşitsizlik. Yani kendi eşitsizliktir, psikopatlıktır. Veya çocuğu dövmek, hayvanı dövmek. Yani hayvanın aklı yoktur zaten dayak, aklı olanlar için. Hayvanı zaten aklı yok. Bazısı eşyayı döver, ayağını çarptığı sehpayı döver. Bu biraz rahatsızlığın neticesidir.
Aslında o da öfkelendiği kendisi tabii yani.
Evet. Şimdi bizim kültürümüzün esasını teşkil eden gerek Oğuz töresinde, gerek İslam dininde canlılara eziyet etmek, onları dövmek, onları incitmek gerek elle, gerek dille herhangi bir şekilde bu caiz değil. İnsanlara somurtmak, çatık kaşla bakmak bile İslam dininin tasvip etmediği, reddettiği bir davranıştır. Kur'an-ı Kerim'de hanımlarınızda hoşunuza gitmeyen bir hal görürseniz sabredin. Ola ki Allah onda sizin için hayır yaratır diyor. Nerede kaldı ki dövmek? Evet. İncitmeyi bile tasvip etmiyor. Yani incitmeyi
hiç
bile.
İçmiyor değil mi Kur'an-ı Kerim'de?
Kur'an-ı Kerim'de sadece nüşuz eden, ahlaksızlık eden kadınların dövülmesine izin verilmiştir. O da mahkemeye intikal etmesin, duyulmasın. Başka çaresi de yok. Kadına söz söylüyor, dinlemiyor, azarlıyor, dinlemiyor, küsüyor, dinlemiyor, vaat ediyor ama kadın yine ahlaksızlık yapıyor. Bu kadını niye boşayacak bu adam? Ama her zaman da boşamak bir çözüm olmaz. Yani böyle bir kadını boşamak o kadını tamamen sokağa itebilir veya...
Ama o da o kadının tercihi olmaz mı yani madem...
Öyle ama bu kadar işte o kadar basit olmuyor bazı hadiseler. O kadar basit, yani dediğiniz doğru ama çocukları varsa ne olacak?
Böyle bir ama kadın. O kadının yetiştireceği çocuk ya da o kadının çocuklarını öğreteceği ahlak üzerine de bir kocaman soru işareti koymak gerekir.
Ama o zamanki cemiyet düzeninde annenin babanın çocuk üzerinde çok fazla rolü yoktur. Cemiyet çocuğu adam eder yani. Cemiyet o kadar düzgün temellere kurulmuştur ki aile ne kadar bozuk olur. Ha bunlar bir istisnadır. Yani bu kadını elinde tutmak istiyorsa adam, bunlar ayrılmak istemiyorsa yola getirmek için ancak. Bunun dışında kadının veya çocukların dövülmesi diye bir şey yok. Hatta Hazreti Peygamber'in bir sözü vardır. Değneğinizi duvara asın. Bu ne demek?
Orada yani olsun.
Olsun, korksunlar. Ama bunu kullanmayın. Hazreti Peygamber'in hanımlarını, çocuklarını dövdüğü vaki değildir. Hazreti Peygamber'in etrafındakilerin çocuklarını dövdüğü vaki değildir. Asr-ı saadette bir adamın karısını dövdüğü, çocuğunu dövdüğü vaki değildir. Buna dair rivayetler Hazreti Peygamber'e geldiği zaman Hazreti Peygamber bunları reddetmiştir. Ve imkan olduğu zaman cezalandırmıştır. Bir kere böyle bir kültür var.
Karısını döven erkeği
evet,
cezalandırmıştır.
Yere, tabii. Yani her şeyin bir usulü vardır. Ama bu nereden bize geldi? Bunun sebebi ne? Benim anladığım şu. Bu eskiden Anadolu'da, ben Anadolu'da çok sosyal ve folklorik etütlerde bulundum. Zannedildiği gibi Anadolu'nun eskilerinde öyle karısını dövmek, çocuğunu dövmek adetten değildi. Kadınlar ve çocuklar. Babalarını zaten sayarlardı. Çünkü bizim kültürümüzde zaten büyükleri saymak, onlara hürmet etmek, sözünü dinlemek vardır. Bu olunca niçin baba zaten hanımını ve çocuğunu dövsün? Zaten böyle bir problem yok. Eski insanlarda ben böyle hanımını döven, çocuğunu döven adama rastlamadım. Olanlar zaten artık psikopatlık derecesinde adamlardı. Hanımcı herkese karşı
Anadolu için
eden.
De mi aynısını
Anadolu için
söylüyorum.
İstanbul ve Anadolu için. Hepsinde aynıdır.
Ama böyle hep kitaplar, hikayeler, hep kötü adam profilini...
Peki. Hatırlananlar nedir? Çok ekstrem olanlar.
Elbette sıra dışı az olanlar sıra daha çok olan hatırlanır. Ama mesela şimdi Anadolu'ya bakıyoruz. Şimdi siz diyorsunuz ki bir nesil önce ben büyük insanların eşlerini, çocuklarını dövdüğünü hatırlamam. Ama onların çocukları ve torunlarında ne oldu?
Bunu ben şöyle analizini yaptım. Tabii psikologlar ve sosyologlar bunu daha sağlıklı ve ilmi bir şekilde analiz edebilirler. Bendenizin analizi şudur. Niçin bizim cemiyetimiz bu kadar katı, sert, yani yanındakileri fiilen ve dil olarak inciten insanlardan oldu? Hakaret ve sövme Türk kültüründe yoktu. Küfür çok nadirdi. Şimdi niçin insanlar bu kadar birbirlerine hakaret ediyorlar?
Kolay
yapıyorlar. Bu bir. İkincisi, Türk milleti temiz bir milletti. Niçin bu kadar pis oldu? Eski seyyahlar sokaklara tükürülmez. Buna rağmen eve ayakkabılarını çıkarıp girerler diyorken, bugün bizim sokaklarımız değil evlerimiz bile sokak gibi. Bu neden oldu böyle? Niçin böyle oldu? İnsanlar pevkalade naziktiler. Birbirlerine öncelik tanırlardı. Neden böyle oldu? Tabii bunun çok sebepleri var. Bunların bir sebebi şu. Cemiyet ciddi bir değişiklik geçirdi. Uğradığımız felaketlerin sebebi örf adetlerimiz, dinimiz olarak değerlendirildi. İnsanlar yavaş yavaş din ve adetlerden vazgeçtiler. Dediler ki bizi bunlar geri bırakıyor. Halbuki bizi biz yapan onlardı. İleri getiren onlardı. Onların muhafazası lazımdı. Yanlış bir teşhiste bulundular. Örf adet ve din kaideleri ikinci plana atıldı. En mühimi tasavvuf terbiyesi silindi. Son devirlerde tasavvuf zayıfladı ve malum tekkelerin kapatılmasıyla da tamamen hayatımızdan tasavvuf terbiyesi silindi. Tasavvuf terbiyesi çok kişinin zannettiği gibi efendim tesbih çekmek, hu demek, devran etmek değildir. Tasavvuf terbiyesi bir insanın mahviyetli olması, mütevazi olması, cemiyet içinde başkalarını kendisinden önde tutması, olur olması her şeyi kızmaması, dünyalık peşinde koşmaması, affetmesi, cömert olması gibi hasletleri kolaylıkla kazanmış olması demektir. Bu terbiye silinince cemiyetimiz tefessü etti. Bu birinci sebep. İkinci sebep psikolojik. Malumunuz bizim cemiyetimiz son 100 yıl içinde çok darbe yedi. 93 Harbi. Bir kere Ruslarla yapılan savaştan hepsi kaybedildi. İşte Kırım kaybedildi, Balkanlar kaybedildi. Trablusgarp kaybedildi. Birinci Can Harbi kaybedildi. Çok ciddi, aklı başında bir nesil, genç bir nesil cephelerde kaybedildi. Bu memlekette ciddi bir travma meydana getirdi. Nesiller arasında kopukluk meydana geldi. İnsanlar can derdine düştüler. Ve bu kültür sonraki nesile aktarılamadı.
Peki bu şu anda sahip olduklarımız nereden geldi? Boşlukta kendi içinde mi doldu? Hayır, mesela kötü olanı söylüyorum. İşte yerlere tükürmekten, pis olmaktan.
Onları da şöyle izah ediyorum. Şimdi bu travmalar, yani affedersiniz tokatlanmalar, insanlarda bir travma meydana getirdi. Şimdi iş yerinde amirinden dayak yiyen adam, dayak yemeyen de işte taciz eden adam, bunun hıncını hanımından çıkardı. Askerde komutanından dayak yemeye başladı. İşte bilmem
öğretmeninden
dayak yedi. Babasından dayak yedi. Çünkü insanlar zaten ayarı bozulmuş, darmadağın olmuş bilyeler gibi oldular. Ve bu onların genine işledi artık. Yani beni babam dövdü, ben de çocuğumu döverim. Beni babam annemi döverdi, ben de hanımımı döverim. Patronum beni dövdü, ben de hıncını çocuklardan alırım. İşte sokakta oynarken büyük çocuk döver, komutanı döver. Yani bu fiziki taciz artık cemiyetin düzeni bozulunca kaba güçle insanlar işini yürütmeye başladı. Bu hayatın bir kaidesi oldu. Bu çok kötü bir hususiyet cemiyete sirayet etti.
Ve daha kötü bir karaktere dönüştü bu. Evet. İnsanlar ezilen olmamak, dayak tabii, yiyen olmamak için tabii, haklı da olsa, haksız tabii, da olsa kaba konuşan, sesini yükselten, evet, bağıran, döven ve bu şekilde kendini ispat etmeye çalışan kişilere döndü maalesef.
Evet. Yani mesela nasıl edepsizler asabi, efendim mızmızlar hassas gibi böyle bir şeyle anılıyorsa, bu kavgacı dövüşçüler de hakkını arayan, ezilmeyen, işte ayakta duran, güçlü gibi tabirlerle övüldüler. Ve bunlar bugün gayet tabii olarak övülür. Yani bir kimse hayatta başarılı olurken ezdiği insanları gayet rahat anlatır ve bundan dolayı alkışlanır. İnsanlar bundan alkışlanırsa, küçük çocuk dövdüğü arkadaşı sebebiyle kınanmak şöyle dursun, aferin, alkışlanırsa.
Aferin oğlum, dayak yeme dayak at.
Hayatın böyle yürüdüğünü düşünür. Tasavvuf ve İslam terbiyesi almayan, örf adetten haberi olmayan, dedesinden ninesinden bir şey dinlememiş olan insanların da böyle aile içi şiddete müracaat etmesi çoktur. Bu kolay kolay da ortadan kalkacak bir şey değildir. Boyutlarını bilemem. Biz böyle bir şey görmedik. Ne ben annemde gördüm, ne babamda gördüm. İki deden yine gördüm. Onlarda da böyle bir şey yoktu. Benim dedem babaanneme gayet hürmet ederdi. Onun şahsiyetine kıymet verirdi. Onu üzmezdi. Öyle insanlar gördüm ki ben Ankara'dan İstanbul'a giderken sis olmuş Bolu Dağı'nda, hanımı da sistem korkmuş diye ömründe bir daha Bolu Dağı'ndan geçmemiş, hep Eskişehir üzerine geçmiş insanlar tanıdım. Hanımını üzmemek için.
Korkar tekrar.
Bunlar eski değil. Bunlar benim tanıdığım insanlar. Yani benim dedem nesli. Üçüncü nesil. Şimdi onun için bunun boyutunu ben bilemem. Ama bu böyle kolay kolay yayınlar yapmakla, sloganlar asmakla da düzelmez. Cemiyetin ciddi bir transformasyona ihtiyacı vardır. Bu da böyle insanlara empoze etmekle, bakın bu yanlış düzeltin demekle olmaz.
Cezayı bu konuda nasıl buluyorsunuz yaptırım açısından?
Şimdi ceza yapılmadan olmaz. Yani suç işleyene ceza vermek en tabii bir şeydir.
Karısını döveni cezalandırmaktan mesela bahsediyoruz. Şu adama ceza veriyorlar, karına yaklaşmayacaksın diye. Yine yaklaşıyor. 1, 2, 3 en sonunda öldürüyor. Yani sürecin nereye gideceği, evet, maalesef, belli. Maalesef. O kadını devlet koruyamıyor.
Koruyamıyor, evet, maalesef. Yani bu çok zordur. Yani aralarında karı koca münasebeti olan bir kimsenin böyle bir cezayla korunması çok zor. Bazen kadınların ezilmesi, korkması, ayıplanması da çok zaman failin ceza almasına mani oluyor. İşte bu malumunuz ceza hukukunda üç prensip vardır. Ceza vermekten maksat bir, suçlunun suçun önlenmesidir. İki, suçlunun ıslahıdır. Üç, zararın telafisidir. Şimdi üç tane şartı var. Birinci gelen suçun önlenmesidir. Yani ceza olmalı ki suç işlenmemeli. Prensip budur. İstenen, arzulanan budur. Suçun işlenmemesi mühimdir. Peki bunun için ne yapmak lazım? Ceza veriyoruz ya, cezayı duyan işlemez suç. İşte öyle olmuyor. İnsanların vicdanına bir jandarma dikmek lazım. O da bizim derhal cemiyet düzenini, bu terbiye sistemini değiştirmekten geçiyor. Mekteplerde çocuklara öğretilen ansiklopedik bilgilerin derhal azaltılması ve çocuklara eski kültürü, eski terbiyeyi vermek icap ediyor. Bu terbiyeyi vaktiyle tekkeler yapıyordu. Şimdi bilemem nasıl bir formül bulunur. Eskilerin hayatları mı anlatılır? Güzel olan şeyler mi anlatılır? Güzel örnekler mi anlatılır? Bilemem. Ancak bu şekilde belki çocuklar güzel terbiyeyi kazanırlar, öğrenirler. Ve o zaman vicdanlara bir jandarma dikilmiş olur. Yoksa ceza vermekle, ceza tehdidiyle böyle şeylerin önlenmesi çok zordur. Bir de insanlar bunu zaten haklı görüyorsa, benim hanımım değil mi döverim, benim çocuğum değil mi? Ha bir de şu vardır. Şimdi çocukların öyle kabahatleri var ki anne babalar buna fevkalade bilgenedirler. Evet dövsünler demiyorum ama bir ceza verilmesi icap eder. Bir mesela edepsizlik, bir bencillik hallerinde çocuklarını gayet toleransla karşılıyorlar. Ama bakıyorsunuz çocuksa bir çocukça bir kabahatte. Mesela bir oyuncağın kırılmasında, oyuncakların ortalığa saçılmasında, üstünü kirletmesinde, elbisesinin oynarken yırtılmasında çocuğa tekme tokat girişiyorlar. Ben de bunu anlayamıyorum. Onlar çok normal şeylerdir. Çocuğun değil dövülmesi, azarlanmasının bile caiz olmadığı şeyler. Çünkü çocuk düşürür, kırar, yırtar, döker, kirletir. Bu normal bir şey. Çocuk bundan dolayı mesul değildir. Ama çocuğun yaşına göre belli bir terbiyesi vardır. Mesela 4 yaşından küçük çocuk bir büyüğe yer vermek mecburiyetinde değildir. Ama 4 yaşından büyük olan bir çocuk odaya bir büyük geldi mi ayağa kalkmayı öğrenmelidir. Kalkmıyor. Çocuğun özgüveninden dolayı anne baba fevkalade memnunlar. Mesela ben biraz da buna şaşıyorum. Yani bu da yanlıştır. Bu da yanlıştır.
Dayak değil ama yaşına uygun bir cezanın.
Dayak çok ekstrem bir cezadır. Çok ekstrem bir cezadır. Yüz göz olmaya sebebiyet veriyor. Bu hoş bir şey değil. Hoş bir şey değil.
Evet. İki konuya dikkat çekmek
istiyorum. Dediğim gibi dayak sadece suçlu. O da başka bir yol olmadığı için tatbik edilen ceza olmalıdır. Ne aile içinde ne başka yerde. Bu sonra bir de telafisi mümkün değildir. Ya yanlışsa ya hatalıysa. Yani
ya hata yaptıysa
anne
baba.
Ya hata yaptıysa nasıl telafi edeceksin? Size mi tokat vuracak? Onun için hoş bir şey değil.
Şimdi iki konu var. Bir tanesi kadına yönelik şiddete kadının tavrı. Evet. Mesela kayınvalide diyor ki kocam da beni dövdü. Şimdi oğlum da gelinimi dövsün. Halbuki dayak yerken kim bilir ne kadar muzdaripti.
Evet işte bir akrabamız öyle dedi. Gelinliğin kötü zamanında gelin idim yavrucuğum dedi. Kaynanalığın kötü zamanında da kaynana oldum. Ne şanssızım ben dedi. Yani o gelinlikken çekmiş ya. O da gelinle çektirmeyi umuyor. Tabii işte biraz evvel söyledim. Yani iğneyi kendine çuvaldız ele batır sözü bizim atasözümüzdür. Kendin için yapılmasını istemediğin şeyi başkasına da istemedikçe kamil iman sahibi olamazsın. Bu bizim dinimizin esasıdır. İmam Ebu Yusuf diyor ki ben 4 milyon hadisten 4 bin tanesini seçtim, kitabıma yazdım. Bundan da 4 tane seçtim. Onlardan bir tanesi budur. Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Bu çok mühim bir. Ben de mesela bir şey soruyorlar bana. Dini, ahlaki ve hukuki yönünü. Ben onlara diyorum ki size böyle yapılsa razı olur musunuz? Ben de mesela iş yerinde böyle böyle yapıyorum. Bu diyor günah mı diyor veya suç mu diyor veya ayıp mı diyor. Bu diyorum siz kendinizi şeyin yerine koyun. İş yerini patronun yerine koyun. Böyle yapılsa size olma. O zaman yapmayın.
Yapma.
Bu çok güzel bir prensiptir. Şimdi yani kocan sana yaptı diye oğlun niçin hanımına yapsın?
Bir,
işte yani kadınlarda da var.
Evet evet. Bu, hatta teşvik ediyorlar. Nasıl dövüleceğini anlatan anneler var.
Yani teşvik ediyor veya oğlunu tahrik ediyor. Veya aksi. Yani kızını kocasına karşı tahrik ediyor. Anne babaları çok iş düşüyor.
Evet,
yani yıkılan yuvaların çoğun, mutsuz yuvaların çoğu anne babalardan geliyor.
Onu konuşacağız önümüzdeki hafta. Boşanma konusu Osmanlı'da hukukta boşanmayı ama yine bu şiddet konusuna dikkat çekmek istediğim bir şey var. Sever de döver de sözü bizim kültürümüze ait mi?
Şimdi bir erkek karısını dövüyorsa onu sevmiyor manasına gelmez. Ama bu söz onu haklı çıkarmıyor. Yani sevdiğim için dövüyorum manasız bir sözdür. Yani bir adam karısını dövüyorsa veya çocuğunu dövüyorsa sevmediği için değildir. Ama bu sevginin çok yanlış bir gösterim şeklidir.
İşte biraz arabesk bir kültür galiba. O yüzden de merak ediyorum. Acaba doğuda bunun yansımaları var mı? Hep arabesk diyoruz buna. Yine böyle bir söz. Ya benimsin ya toprağın. Yani ya onunla evleneceksin ya öldürecek seni. Doğuda çok var. Seviyor birisini. Efendim, bunlar, evlendirmiyorlar.
Bunlar
bakıyorsun,
göçebe kültürüdür. Bunlar Türk töresinde töre falan diyorlar. Bunun töreyle alakası yok. Çünkü biz töreyi biliyoruz. Törede böyle bir şey yok. Kadın evlenirken hür iradesiyle evlenir. Ne demek ya benimsin ya toprağınsın? Manyaklık alameti. Ha bu tabii maddi işlerde nasıl insanlarda hırs var, herkesin malını gasp edebiliyor, benim olsun diyor. Aynı mantığın bir neticesidir. Böyle bir şey olamaz. Bunun aşkla, romantizmle de bir alakası yok. Bunlar psikolojik rahatsızlıklardır. Fakat psikolojik rahatsızlıklar bizde hiçbir zaman dile gelmez, bilinmez, tanınmaz. Yani adam biraz dindarsa derviş derler. Değilse biraz asabi mizaçlı derler falan. Celalli
toplum
derler.
Toplum tölere ediyor yani. Yani
öyle değil. Adam resmen tedaviye muhtaç insanlar var etrafta. Bunlar töreyle de alakası yok. Bizim kültürümüzle de alakası yok. Dinle de alakası yok. Ama dediğim gibi yani sever de döver de biraz da bir kabulün, boyun eğmenin alametidir. Yani kadına deniyor ki yani seni dövüyor diye sen sevmiyor zannetme. Kabullen
teselli.
Bunu.
Teselli.
Tamam. O kadarına ben bir şey demiyorum. Yani kadını teselli için, en azından yuvayı yıkmamak için, yangına körükle gitmemek için söylenen bir söz. Ama dediğim gibi sevmenin çok kötü bir göstergesidir dövmek.
Evet. Ben bu hafta için çok teşekkür
ben
ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya tekrar görüşmek üzere.
İnşallah.
Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi uğurluyoruz ama programımız devam edecek.